Ayrım 44, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 461. Bu topraklarda bir kötülük var. İyi geceler Ester, 12. gün, gece. Kafam o kadar karışık, kalbim o kadar kederle doluydu ki, eğer bir daha karşılaşacağımızı bilsem, Arşak'la buluşmamızı ertelerdim. Ama bırak onunla bir daha konuşmamayı, belki bir daha hiç görüşemeyecektim bile. Yıllarca aynı sırada oturmuş, aynı koridorda dolaşmış, aynı bahçede sohbet etmiştik. Fuat nasıl ki gençlik yıllarımın ayrılmaz bir parçasıysa, Arşak da ergenlik dönemimin bir parçasıydı. Selanik'ten kopup Dersaadet'e döndüğüm yıllarda hep yanımdaydı. Hem maddi hem de manevi desteğini hiç esirgememişti benden. Şu hayatta gönül borcum olan birkaç insandan biriydi. Hem belki de sohbet ederiz, biraz içim açılırdı. Öyle ya, şahsi meselelerimi konuşabileceğim kimse de kalmamıştı etrafımda. Fuat'ın hakiki maksadını bilmiyordum. Doğru söylüyorsa bile bana dostluk için değil, kendi davasının menfaati için yaklaşıyordu. Mehmet Esat da ondan farklı değildi. Evet, sadece Arşak eski bir arkadaş olduğum için alakadar oluyordu benimle. Ne siyasi bir gaye, ne gizli kapaklı işler. Kendimi böyle ikna ederek buluşma vaktimizin dolmasına 5 dakika kala Maksim'in kapısında dikilmeye başladım. Arşak ortalıkta görünmüyordu henüz. Işıklar yakılmış, şık giyimli beyler hanımlar arz-ı endam etmeye başlamışlardı. İçeri girseydiniz beyefendi diyen bir sesle yana döndüm. Gözlerinde sevecen bir ifadeyle iri yarı siyahi bir adam dikiliyordu karşımda. Ayakta kalmak yorucu değil mi? Türkçesi bozuktu ama meramını gayet güzel anlatıyordu. Müzisyenlerden biri olmalı diye düşündüm. Sokaktan müşteri toplaması biraz garibime gitmişti doğrusu. Bir arkadaşımı bekliyorum, gelmek üzeredir diyecektim ki Arşak'ın sesi duyuldu. Geldim geldim, merhaba şahsı var. Eski dostumla el sıkıştık. Arşak yanımda dikilen siyahi adama baktı. Siz Frederick Thomas olmalısınız. Tebrik ederim valla. Ününüz Paris'e kadar yayılmış durumda. Öyle mi? Dedi Frederick geniş ağzı kulaklarına kadar vararak. Çok sevindim bunu duyduğuma. Biz de mütevazı bir yer açtık İstanbul'da diyorduk. Şöyle söyleyeyim Mr. Frederick, İstanbul'a gideceğimi öğrenen dostlarımın neredeyse hepsi mutlaka Maksim'e uğramalısın dedi bana. İri siyah gözleri mutluluk içinde ışıyordu. Lütfen Paris'e dönünce o arkadaşlarınıza selam söyleyin, ayrıca içeride ilk içkiler benden. Neler olup bittiğini tam anlayamamıştım. Kapıdan girerken sordum Arşak'a. Maksim'in sahibi bu adam mı? Şaşkınlıkla baktı arkadaşım yüzüme. Bilmiyor musun? Nereden bileyim Arşak? Maksim'in sahibinin ihtilalden kaçan bir Rus olduğunu zannediyordum. Şu beyaz Ruslardan biri ama karşıma bir siyahi çıktı. Küçük bir kahkaha koyuverdi arkadaşım. Aslında haklısın. Frederick Thomas Rusya'dan gelmiş buraya. İhtilalden kaçanlarla birlikte ama adam Amerika doğumlu. Amerika'da kölelikten kurtulmak için kapağı Rusya'ya atıyor. Tam işleri yoluna koyacakken garibim orada da ihtilale yakalanıyor. Amerikan uyruklu beyaz bir Rus olarak İstanbul'a kaçıyor. Ama adam çok kabiliyetli. Gördüğün gibi burada da işini yoluna koymuş. Son cümleyi söylerken bakışları mekanın içini taramaya başlamıştı bile. Beyaz örtülü masaların üzerine ustaca yerleştirilmiş tabaklar, bardaklar, garsonluk yapan Rus kızları, mekanı tatlı bir aydınlığa boğan ışıklar. Hayrola dedim merakla, neden bu kadar alakadar oluyorsun eğlence yerleriyle? Bakışlarını tavandan sarkan kristal avizelerden çekerek bana döndü. Yahu hiç sorma şehzu var, Paris'te bu eğlence işine giriyoruz. Eğlence dediysem Moulin Rouge gibi kabareler, kankan dansları filan gelmesin aklına. Daha mütevazi bir mekan düşünüyoruz. Bedros'la birlikte mi? Yüzündeki neşe anında kayboldu. Sahi ağabey ne yapıyor diye ısrar ettim. Ne zamandır görmedim onu da. Birden durdu Arşak. Bedros öldü. Hayır, keder yoktu sesinde. Bir tür sitem vardı. Belki biraz daha fazlası. 11 yıl önce. Bütün ailemle birlikte. 1915 senesindeki tehcirden bahsediyordu. Sarıkamış'taki ağır yenilginin ardından Alman Genelkurmayı'nın tavsiyesine uyarak İttihat ve Terakki'nin aldığı o meşhum karardan. Anadolu topraklarındaki Ermenilerin düşman kuvvetlerle işbirliği yapma ihtimaline karşı bulundukları yerlerden sürgün edilmesinden. O sürgün sırasında hayatlarını kaybeden yaşlı çocuk, kadın, 10 binlerce Ermeni vatandaşımızdan. Harbin en büyük trajedilerinden birinden. Ama anlamazlığa vurdum. Öyle mi dedim hayretler içinde kalmışım gibi. Nasıl oldu bu felaket? İnanmayan bir ifade belirdi yüzünde. Sanki bilmiyormuşum diyen bir ifade. Tehcir'de öldürüldüler. Sivas'tan Lübnan'a sürgün giderken. Keşke haberim olsaydı. Adeta kendiliğinden dökülmüştü bu sözcükler ağzımdan. Belki bir yardımım. Kalbinin derinliklerinde saklanan acı yüzünde belirdi. Hangisini kurtaracaktın Şehsuvar? 200 kişilik bir aileydik biz. Nasıl seçecektin kurtaracağın insanları? Annemi babamı mı kurtaracaktın? 6 kardeşimi mi? 23 yeğenim vardı onları mı? Amcalarım, teyzelerim, onların çocukları. Yok Şehsuvar, hiç kimseyi kurtaramazdın. İyi akşamlar diyen bir kadın sesiyle bölündü konuşmamız. Lacivert gözlü Rus bir hanım gülümseyerek bize bakıyordu. Pek genç değildi ama güzeldi. İnce uzun parmağıyla sahnenin önündeki masalardan birini gösterdi. Buyurun, sizi şuraya alalım. Mr. Thomas'ın tavsiyesidir. Öyle berbat bir halde yakalanmıştı ki ben ne diyeceğimi bilemedim. Ama Arşak kurtuldu o kederli ruh halinden. Tabii, çok güzel bir yer. Teşekkür ederiz. Hadi oraya geçelim Şehsuvar. Hiç konuşmadan yürüdük masaya, birbirimizin yüzüne bakmadan sandalyelerimize oturduk. Dudaklarından gülümseme eksik olmayan garson, birazdan geliyorum diyerek ayrıldı yanımızdan. Güzel kadın değil mi? Severdi cazibeli kadınları ama şimdi aramızdaki suskunluğu bozmak için öylesine konuşuyordu arkadaşım. Hakikaten başka bir ırk bu Ruslar azizim. Muhabbetle baktım Arşak'a. Kocaman bir yüreği vardı bu ufak tefek adamın. ''Nasıl öğrendin?'' diye sordum bu defa ben gözlerinin içine bakarak. ''Kim söyledi ailenin katledildiğini?'' Anında değişti yüzü, bakışları masanın beyaz örtüsüne kaydı. Bir süre öylece kaldı, sonra derinden bir iç geçirerek başını kaldırdı. ''Kendim öğrendim.'' Gözleri nemlenir gibi olmuştu, başını usulca salladı. ''Kendim öğrendim Şehsuvar. Ama aylar sonra, iş işten geçtikten çok sonra. Çanakkale'deydim ben, Seddülbahir cephesinde.'' Senin haberin yok bundan. Gönüllü katılmıştım harbe. Bizim Mektebi Sultani'den arkadaşlarla. Her safhasında bulundum o cehennemin. Çanakkale Harbi hakkında kafi malumatım vardır. Ama ne duyduysan daha fenası yaşandı orada, daha korkuncu. Ben şanslı olanlardandım. Ne tüfüse yakalandım ne dizanteriye. Bir kere vuruldum ama önemsiz bir yaraydı. Siperlerde kanla karışmış o toz toprağın içinde yatarken beni en fazla endişelendiren mevzu kendi canım değil, Bedros ağabeyimin Nisan ayından sonra kesilen mektuplarıydı. Evet hiçbir haber gelmiyordu memleketten ama insan hep bir izah buluyor kendine. Harp zamanı dedim, kim bilir nerede kaybolmuştur mektuplar. İşin acı tarafı ben ailem öldüğümü zannedip üzülecek diye endişe ederken onlar hakikaten ölmüşlerdi. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hepsi Şehsuvar, hepsi yok olmuştu. Dedem Abig'den en küçük yeğenim Vaçe'ye kadar hiçbirini bulamadım. Ne kendilerini ne mezarlarını. Evet, terhis edildikten sonra öğrendim. Sivas'a eve döndüğümde, içinde Tanrı'nın tek bir kulunun dahi olmadığı bir köy gördün mü hiç? O kulakların zarını yırtacak kadar kuvvetli sessizliği işittin mi? En tatlı çocukluk hatıralarının birer kabusa dönüştüğüne şahit oldun mu? Ben bunların hepsini yaşadım Şehsuvar. Niye diye sordum kendime. Niye öldürdüler benim ailemi? Diyeceksin ki harp şartları. Diyeceksin ki bazı Ermeni isyancılar Ruslarla birlikte oldu. Biliyorum bizimkiler de Yunanlar gibi, Bulgarlar gibi kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Biliyorum Osmanlı kendini emniyete almak istiyordu. Tamam ama bütün bunlar o kadar insanın ölmesini icap ettirir miydi? Bu kadar can almak, bu kadar kan dökmek, bu kadar acı, bu kadar zulüm şart mıydı? Evet Şehsuvar, artık bu ülkede yaşayamazdım. Bu sebepten gittim Paris'e. Aslında bir daha adım atmayı da düşünmüyordum. Ama kopup gidemiyorsun öyle. Hangi mezrada, hangi karanlık uçurumun dibinde, hangi nehrin bulanık sularında olduğunu bilmesem de ailedeki herkesin mezarı burada. O nedenle çekiyor ayaklarım beni bu topraklara. Malatya'daydım 2 hafta önce. Hasan Çelebi diye bir yer. Yüksek dağlar arasında bir vadi. Güya orada öldürmüşler bizimkileri. Erkekleri toplayıp dağların tepesine götürmüşler. Bıçak, balta, nacak ne varsa saldırmışlar. Cesetleri de yuvarlamışlar yalçın dağlardan aşağıya. kurtlara kuşlara yem olsun diye. Ama hiçbir iz bulamadım bizimkilerden. Bu topraklarda bir lanet var, şehzu var. Sanki suyla değil kanla beslemişiz tarlaları. Sanki güneş değil vahşi bir ışıkmış günümüzü aydınlatan. Bizi emziren annelerimiz memelerinden sanki süt değil öfke akmış. Öyle acımasız, öyle sert, öyle merhametsiz. Başka türlü bir neden bulamıyorum bu katliamlara, bu vicdansızlıklara, bu gaddarlığa. O millet, bu millet de değil benim derdim. Hepimiz Osmanlıydık işte, al birimizi vur ötekine. Ama adım gibi eminim, bu topraklarda bir kötülük var. Her geçen gün biraz daha büyüyen, mani olunamaz bir kötülük. Sustu, gözlerinden sessizce akan yaşları silmeye bile kalkışmadı. Ne diyeceğimi bilemeden öylece kala kalmıştım çocukluk arkadaşımın karşısında. Ben bu tehcir teklifini duyduğunda itiraz ettim demenin de bir manası yoktu artık. Ne içten bir bakış, ne samimi bir söz, ne şefkatli bir dokunuş, hiçbir çaba telafi edemezdi acısını. Belki zaman, sadece zaman unutturabilirdi bu derin ızdırabı ama o güne daha çok vardı. Evet efendim, işte menüleriniz. Garson kız yeniden bitivermişti yanımızda ama o da anladı masada bir tuhaflık olduğunu. Laciverdiği gözlerinde belli belirsiz bir telaş belirdi. Bunları bırakayım, karar verince bana seslenin diyerek uzaklaştı. Önündeki peçeteye uzandı Arşak, gözlerini yanaklarını kuruladı. Kusura bakma şehzu var, geceyi berbat ettim. Buruk güldü. Ama biz acıyla yaşamaya alışmışız değil mi? Bir yanımız ağlarken bir yanımız güler. Tabii ne kadar güler orası belli değil. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Dostça dokundum eline. Çok üzüldüm Arşak. Sahiden çok üzüldüm. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Umutsuzca başını salladı. Yok şehzu var. Yok aziz kardeşim. Bu işin çaresi yok. O anda başladı Habeş orkestrası çalmaya. Hepsi siyahilerden oluşan müzisyenler yemek saatinin başladığını ilan ediyorlardı çalgılarıyla. Bakışları müzisyenlere kayan Arşak, ''Evet bu kadar yeter.'' dedi sesini toparlayarak. ''Ağlamaya gelmedik buraya. Hadi yiyeceklerimizi söyleyelim. Ne içeriz? Vodka mı?'' Ne yalan söyleyeyim. Acayip rahatlatmıştı beni Arşak'ın bu olgunluğu. ''Sen seç.'' dedim ben de canlanarak. ''Vodka şart değil. Paris'te bulamıyorsundur. İstersen rakı içelim.'' Abartılı bir hevesle etrafa bakındı. Nereye gitti bu kız? Sahiden de Rus hanım ortalıkta görünmüyordu. Mutfağa gitmiş olmalı diye söylenirken Mehmet Esat'ı fark ettim. Barın orada ayakta duruyordu. Yanında da mekanın sahibi bizim siyahi Thomas. Rastlantı mıydı yoksa Arşak'la buluştuğumu görüp... Yok canım daha neler. Hem öyle olsa bile bizzat Mehmet mi gelirdi? Takip memurları kafiydi bu vazife için. İşin enteresanı pek bir samimi görünüyorlardı mekan sahibiyle. Ellerindeki kadehleri tokuşturup şerefe kaldırdılar. Biraz tedirgin oldum. Mehmet Esat beni görünce mutlaka yanıma gelecekti. Belki de bizimle oturmak isteyecekti. Şu anda bu masada olmaması gereken tek kişi oydu. Arşak'la aralarında nahoş bir münakaşa çıkabilirdi. Bu ihtimal beni telaşlandırdı. Arşak kusura bakma diyerek doğruldum. Barda bir arkadaşımı gördüm. Şuna bir selam verip geleyim. Kırılır yoksa. Ha bu arada sen de ne yiyeceğimize karar ver. İtiraz edecek oldu. Hiç sesini çıkarma diye lafı ağzında koydum. Hatırlarsan gittiğimiz her yerde sen seçerdin ne yiyeceğimizi. Hani hep derdin ya ne anlar Selanikliler yemekten mezeden diye. Hadi şimdi de yine sen seç bakalım. Vakitsiz kırışmış yüzünde o çocuksu gülümseyiş belirdi yine. ''Tamam tamam ama şunu beğenmedim, bunu beğenmedim diye mızıklanmak yok.'' Eyvallah manasında sağ elimi göğsüme götürüp anlaşmayı kabul ettiğimi onayladım. Mehmet Esat yaklaşmadan fark etti beni. O sırada siyahi Rus ayrılmıştı yanından. ''Vay şehzu var, sen de mi buradaydın yahu?'' Elini sıkarken cevapladım, ''Eski bir arkadaşla geldim.'' Bakışları kuşkuyla geldiğim yönü taradı. ''Öyle ya, kiminle buluşmuştum acaba?'' Rahatlatmak için oturduğumuz masayı gösterdim. Mektebi Sultani'den bir arkadaş tesadüfen karşılaştık. Maksim'i merak ediyormuş. Gözlerini kısarak bizim Arşak'ı süzerken sordu. İttihatçılardan biri mi? Yok canım bize hiç katılmadı. Kendi hayat gailesinde bir adam. Mevzuyu geçiştirmek için sordum. Sen ne yapıyorsun burada? Birini görmek için geldim fakat ortalıkta yok. Başıyla elindeki vodka kadehini gösterdi. Şunu içip kaçacağım. Ha şehzu var nasıl gidiyor? Var mı bir gelişme? Biliyorum daha yeni görüştük ama Vakit de daralıyor, kimseyle irtibat kurdun mu? Eğer Fuat'la buluşmamız beni sınamak için yapılan bir tezgahsa, Mehmet Esat'a bu olaydan bahsetmem gerekirdi. Ama bundan emin değildim, muallak konuştum. Buluştuğumuzda anlatırım dedim, manidar bir ifade takınarak, yakında uğrarım sana. Umutlanır gibi oldu, kadehini kaldırdı. Haydi hayırlısı, hissediyorum çok iyi neticeler alacağız yakında. Afiyet olsun. Mehmet Esat Maksim'in çıkış kapısına yollanırken ben de Arşak'ın yanına döndüm. Şahane mezeler ısmarladım, rakı da söyledim. Az önceki kederden sıyrılmamıştı. İstese de sıyrılamazdı ama öyle görünmeye çalışıyordu. Havyar da vardı ama itimat edemedim. Hakiki midir, bozulmuş mudur? İyi yapmışsın, hem rakının yanında havyar mı olurmuş? Daha sözümü bitirmemiştim ki bizim siyahi Thomas düştü masamıza. Muhtemelen sözlerimi duymuştu. Elinde kocaman vodka şişesini koydu masaya. Biliyorum rakı içeceksiniz ama önce şunu bir tadın. Hemen arkasından gelen garsona döndü. Onları şöyle bıraklar İsa. Garson hanım kucağındaki tepsinin üzerinde küçük kadehleri, birkaç parça ekmeği, tereyağı ve simsiyah havyarı yerleştirdi masanın üzerine. Bunlar benden diyen mekan sahibi daha fazla beklemeyerek teklifsizce çöktü boş iskemleye. Şişeye uzanıp kadehlerimize vodka doldurdu. Bu benim spesiyal şişem. Rusya'dan gelirken yanımda getirdiklerimden. Şişeyi bırakıp kadehini aldı. Hadi şerefe. Kadehi dudaklarına götürüyordu ki durdu. Ama hepsi bitecek. Bir dikişte. Hep birlikte götürdük kadehleri dudaklarımıza. Soğuk vodka boğazımızı yakarak kanımıza karıştı. Ama kâfi gelmemişti Thomas'a. Dur dememize fırsat vermeden tekrar doldurdu kadehlerimizi. Baktım Arşak dünden razı, ben mani oldum. Biraz bekleyelim, arka arkaya o kadar alışık değilim ben vodkaya. Şaşırmış gibi iri iri açıldı kara gözleri. Nasıl olur, siz Mehmet Esad'ın arkadaşı değil misiniz? Az önce gördüm sizi, sıkı fıkı konuşuyordunuz. Mr. Mehmet iyi içicidir. Vodka, cin, viski ne bulursa hiç de etkilenmez. Ne kadar veçerse içsin hep dimdik, hiç yalpalamadan kalkar masadan. Meraktan çok muhabbet olsun diye sordum. Nereden tanıyorsunuz Mehmet Esad'ı? İri esmer ellerini beyaz masanın üstüne koydu. Epeyce eskiden tanışırız. Bana çok faydası dokundu. Rusya'dan ilk geldiğimde Şişli'de Stella bahçesinde bir dans kulübü açmıştım. İşgal yıllarından bahsediyorum. Bizim bölgeye İngilizler bakıyordu. Zabitler canımıza okuyordu. Güzel kızlar çalışıyordu mekanda. İngiliz zabitler askıntı oluyordu tabii. Kızlar yüz vermeyince de arbede çıkıyordu. Rezillikler, kepazelikler. Kaç kere mekanı kapatacak oldular. Her seferinde Mehmet Esat girdi araya. Hatırlı tanıdıkları vardı İngiliz karargahında. İngilizlerle şeydi, hatırlayamamıştı. Hani sizin bir lafınız var, kuzulu ciğerli bir şey. Can ciğer kuzu sarması diye hatırlattı Arşak. Yakın dostlar için kullanılır. Tamam işte, aynı öyleydiler. Eliyle kadehleri gösterdi. Haydi ama ısınınca tadı kaçar bu meretin. Kadehleri kafamıza dikerken hala Mehmet Esad'ın masum olabileceğini düşünüyordum. İngilizlerle yakın olması onun işgalcilerle işbirliği yaptığı anlamına gelmeyebilirdi. Direnişçilerin yararına kullanacağı bilgi ve vesikalara ulaşmak için İngilizlerle irtibat kurmuş olabilirdi. Öte yandan binbaşı Cezbi'nin anlattığı gemi baskınıyla Thomas'ın farkında olmadan söyledikleri birleşince kuşku uyandıran bir vaziyet de ortaya çıkmıyor değildi. Ayrıca İngiliz istihbaratının Mehmet Esat gibi iddiatçı bir zabite kanması pek mümkün değildi. Onları nasıl ikna etmiş olabilirdi ki? Thomas masamızdan kalktıktan sonra Arşak'la istikbalde neler yapacağını konuşurken, hatta arkadaşımın artık Paris'te de bir evim var, ne zaman istersen gel diye cazip bir teklif yapmasına ben de tabii gelirim diye cevaplamama rağmen, aslında aklım tümüyle Mehmet Esad'ın casus olma ihtimaliyle meşguldü. Otele dönüp yazı masasının başına geçtiğimde hala bu mevzuyu zihnimden söküp atamamıştım. Eğer Mehmet casussa Fuad'ın rolü neydi bu entrikada? Her ikisi birden hükümete karşı mı mücadele ediyorlardı? Yoksa birbirlerinin düşmanları mıydılar? Her ikisi de birbirlerini sormuştu. Bilhassa Fuat, madem cemiyet bitti, niye görüşüyorsun o eski iddiatçı ile diyerek kuşkularını açıkça dile getirmişti. Hatta laflarının arkasında bir ikaz vardı. Aklım iyice karışmıştı. Ya zannettiğim gibi beni sınamıyorlarsa, ya sahiden de birbirleriyle irtibatları yoksa... İhtimaller, şüpheler, vehimler, kuruntular. Alev alev yanıyordu zihnim ama bu yolla bir neticeye ulaşmam imkansızdı. Doğru soru yoksa doğru cevap da yoktur derdi rahmetli Basri Binbaşım. O halde doğru soruları bulmalıydım. Hem kendim için hem de Fuat ile Mehmet Esad'a sormak için. Zihnim bu karmaşık mevzuyla meşgulken yazmak istemedim. Uyumak için yatağa uzandım. Ama ne mümkün. Uykunun zerresi yoktu gözlerimde. Yastık azap vermeye başlayınca kalktım. Balkonun kapısını açtım. Taze bir serinlik doldu içeriye. Dışarıda şehir motorlarını susturmuş, ışıklarını kısmış devasa bir gemi gibi belli belirsiz kıpırdanıyordu sonbahar rüzgarında. Çok durmadım açık havada. Belki aklımdaki karmaşayı bitirir umuduyla odama dönüp oturdum yazı masasının başına. Doğru tercihmiş, zihnimde sürüp giden ihtimaller kavgasını sona erdirmenin en iyi yolu. İnsan ırkının o güne dek gördüğü en kanlı harbi yazmakmış. Kafkas cephesi, Irak cephesi, Filistin-Suriye cephesi, Çanakkale cephesi, Galiçya cephesi, Makedonya cephesi, Romanya cephesi, Yemen ve Hicaz cephesi, İran cephesi, Libya cephesi, kara harpleri, deniz harpleri, siper harpleri, çöl harpleri, dağ harpleri. Askerlerin sapır sapır denize döküldüğü çıkartmalar, aylarca süren kuşatmalar, ölümün muhakkak olduğu süngü dövüşleri, açlık, soğuk ve hastalık, tifüs, dizanteri, sıtma ve kolera, Azrail'in insan ırkına dörtte bir koldan saldırısı, kadın erkek, çocuk, yaşlı, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca ölü, mezarları bile bulunamayan insancıklar. Elbette bu dört küsur yıllık kanlı çatışmanın bütün cephelerini, bütün yıkımlarını, bütün galibiyetlerini ya da mağlubiyetlerini yazacak değilim. Ama bu harbin hayatımızı nasıl etkilediğini gösteren birkaç ibretlik vakayı anlatacağım. Evet, 1914 senesinin yaz aylarında başlayan Harbi Umumi'ye sonbaharda katılmıştık. Daha doğrusu katılmak zorunda bırakılmıştık. Harbin sonuna doğru Cemal Paşa neden harbe girdik sorusuna şöyle cevap verecekti. Maaş ödeyebilmek için girdik, hazine bomboştu, orduya ekmek alacak paramız dahi yoktu. Durumumuzu bizden daha iyi bilen Almanlar ittifak karşılığı para önerdi, biz de kabul ettik. Bence bu izah noksandı, hatalıydı, utanç vericiydi. Çünkü gerek Cemal Paşa, gerek Enver Paşa, gerekse Talat Bey, ittifak güçlerinin galibiyetiyle bütün dertlerimizden kurtulmayı amaçlıyorlardı. Bilhassa Enver Paşa hem Müslüman dünyasını hem de Orta Asya'daki Türkleri tek bir bayrak altında toplayarak Osmanlı'nın eski muhteşem günlerine kavuşmayı hayal ediyordu. Elbette bu yeni imparatorluğun lideri de kendisi olacaktı. Fakat hakikatle onun ateşli hayalleri arasında kapanmaz bir uçurum vardı. Nitekim harbe girdiğimizin daha ilk aylarında ardı ardına ağır mağlubiyetler ayaklarımızın suya ermesini sağlayacaktı. Ama artık çok geçti. Kaderin tecellisi mi diyelim, kendisinin böyle bir harp tecrübesinin olmaması mı? İlk hezimet Enver Paşa'nın komuna ettiği Sarıkamış Harekatı'nda yaşanacaktı. 1915 senesinin 19 Aralık günü saadet, şan ve şeref ileride, alçaklık, sefalet ve ölüm geridedir taarruz emriyle 3. Ordu'yu harekete geçiren Enver Paşa mükemmel bir planla Rusları kuşatmayı amaçlıyordu. Fakat hava şartlarını hesaplamaktan dahi aciz olduğu için on binlerce askerimizin Allahu Ekber dağlarında tek kurşun atmadan donarak ölmesine sebep olacaktı. İşin rezil tarafı hezimete uğrayacaklarını anlayan Enver Paşa derhal harp bölgesini terk ederek 15 Ocak'ta payitahta geri dönecekti. Ama mağlubiyetten kimseye söz etmeyecek, dahası bu konuda hiçbir gazetenin hakikati yazmasına da izin vermeyecekti. Yaşanılan felaketi bizzat Talat Bey'den duymuştum. Facia şehsuvar diyordu, eliyle dizlerine vurarak, hakiki bir facia. Binlerce vatan evladı, binlerce Mehmetçik dağlarda zayi oldu. Ardından ikaz etmeyi de unutmamıştı. Aman şehsuvar, milletin maneviyatını bozmaya lüzum yok. Ahali bu feci neticeyi ne kadar geç öğrenirse o kadar iyi. Bu korkunç hezimetten çok kısa bir süre sonra ikinci büyük mağlubiyetimizi alacaktık. Bu kez bizzat Cemal Paşa'nın kumanda ettiği 4. Ordu, 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece Süveyş kanalını ele geçirmek isterken, İngilizlerin yoğun mitralyöz ateşi karşısında bozguna uğrayacaktı. 600'e yakın asker kaybetmiştik. Elbette Sarıkamış'taki felaketin yanında önemsiz sayılabilirdi. Ama kendine Mısır Fatihi olarak gören Cemal Paşa için bu yenilgi büyük bir yıkım olacaktı. Her iki paşa da benzer tepkileri gösterdiler mağlubiyete. Enver Paşa o büyük yıkımdan Ermeni çetelerini mesul tuttu. Eğer onlar olmasaydı bu felaketi yaşamazdık dedi. İşte Arşak'ın bütün ailesinin ölümüne sebep olan Ermeni tehcirinin ilk fikirleri böyle oluştu. Cemal Paşa ise Suriye-Filistin bölgesinde acımasız bir siyaset gütmeye başladı. İstiklal peşinde olan Arap milliyetçilerini idam ettirdi. Bölge aşiretlerinden seçilmiş 2000'e yakın insanı Anadolu ve Rumeli'ne sürgüne yolladı. Evet işte böyle iki büyük bozgunla başlamıştı Harbi Umumi. Anabaharla birlikte mühim bir zafer kazanacaktık. Çanakkale cephesinden söz ediyorum. Sıradan askerlerin yarattığı hakiki bir destandan. Bu kanlı muharebede İngiliz ve Fransız donanmaları boğazdan geçemeyecek, İtilaf kuvvetlerinin yaptığı sayısız kara harekatı hiçbir netice vermeyecekti. Açlığa ve hastalıklara rağmen insanüstü bir gayretle direnen askerlerimiz düşmanların azmini kırarak 9 Ocak 1915'te geri çekilmelerini sağlayacaktı. Ancak bu cephede de Enver Paşa ile anafartalarda gösterdiği muvaffakiyet sebebiyle miralay rütbesine yükseltilen Mustafa Kemal arasında bir tatsızlık yaşanacaktı. Cepheyi ziyaret eden Enver Paşa anafartalar bölgesine uğramayınca Mustafa Kemal istifasını vermişti. Ancak ordu kumandanı Liman von Sanders istifayı kabul etmemiş, Enver Paşa'dan rica ederek Mustafa Kemal'in gönlünü almasını istemişti. Elbette bu küçük tatsızlığı öğrenmekte gecikmeyecektik. Talat Bey'in tepkisi yine enteresan olacaktı. Enver Paşa'yı anlamıyorum, takıntı haline getirdi şu Mustafa Kemal'i. Tamam 31 Mart ayaklanmasında cevval davrandı. Mustafa Kemal ondan önce vardı İstanbul'a. Tamam Balkan Harbi'nde yine karşı karşıya geldiler. Ama Enver Paşa gibi bir asker astını kıskanmamalı. Evet kabiliyetli bir zabit Mustafa Kemal ama öteki hürriyet kahramanı, destanlaşmış bir isim. Yanlış yapıyor bence Enver, kendi kıymetini düşürüyor insanların gözünde. Talat Bey'in sık sık fikir değiştirdiğine alıştığımdan asla kendi görüşümü açıklamayacaktım. Ama artık burada yazabilirim. Bugünün reisi cumhuru o zamanın Miralay Mustafa Kemal'ini fazla tanıdığımı söyleyemem. O sebepten yorum yapamayacağım. Ama Enver Paşa'dan pek haz etmediğimi anlamışsındır artık. Neyse biz kanlı mevzumuza dönelim yine. Harbi Umumi'deki ikinci büyük muvaffakiyetimiz ise yaklaşık bir yıl sonra Dicle Nehri'nin kıyısındaki Kutül Ammare'de gerçekleşecekti. İngiliz kuvvetleri Kutül Ammare kasabasına yerleşmişlerdi. Mareşal von der Goltz kumandasında olan 6. Ordu onları amansız bir çemberin içine alarak dışarıyla tüm irtibatlarını koparmıştı. Açlıktan atlarını kesip yemek zorunda kalan İngilizlerin arasındaki Hintli askerler bu binek hayvanının etini yemedikleri için açlık ve hastalıktan kırılmaya başlamışlardı. Aslında harp şartları o kadar ağırdı ki sadece kuşatılanlar değil kuşatanlar da tehlike altındaydı. Nitekim Osmanlı birliklerinin kumandanı Mareşal von der Goltz da kuşatma sırasında tifüsten ölecekti. Alman kumandanın ölmesi üzerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası Halil Paşa'nın idaresindeki ordumuz İngiliz General Charles Townshend'e diz çöktürecekti. Esir alınan General Townshend payitahta getirilecekti. Bu iki zafer haricinde kayda değer bir galibiyet alamadığımız o büyük harpte beni en çok etkileyen olaylardan biri Süleyman Askeri Bey'in ölümüdür. Olayı Fuad'ın yazdığı son mektupta öğrenmiştim. Önceden de söylediğim gibi Süleyman Askeri Bey bizim Fuat'la birlikte cepheye gitmişti. Vazife bölgeleri Basra'ydı. 1915 senesinin Nisan sonuna kadar Fuat düzenli olarak yazdı bana. İlk karşılaştıkları zaman pek de haz etmediği Süleyman Askeri'den artık büyük bir hayranlıkla, büyük bir sitayişle bahsediyordu. Ne yazık ki son mektubunda bu cesur kumandana dair acı bir haber veriyordu. Üzgündü, satırlarına akseden ızdırap hissedilmeyecek gibi değildi. Süleyman Askeri Bey için kötü kader 20 Ocak 1915'te bir keşif sırasında karşılaştıkları İngiliz birlikleriyle çıkan çatışmada bacaklarından yaralanmasıyla başlamıştı. Derhal Bağdat Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak aklı cephede kalan Süleyman Askeri tam olarak şifa bulmamış olmasına rağmen doktorların ikazını aldırmayarak yeniden düşman karşısına çıkmıştı. Evet yaralı olarak, evet sedye üzerinde. O haliyle 9000 kişilik bir kuvvete kumanda etmişti. günlerce, haftalarca düşman birliklerine baskınlar vererek ilerlemeyi sürdürmüştü. İngiliz ordusuyla mukadder olan karşılaşma nihayet 12 Nisan 1915'te Bercisiye ormanı etrafında gerçekleşecekti. Büyük bir çatışma çıkmıştı, korkunç bir boğazlaşma. Başlarda bizimkiler galipken İngilizlerin kuvvetlerini takviye etmeleriyle durum değişmiş, ne yazık ki birliğimizin yarısından çoğu şehit düşmüştü. Hiç beklenilmeyen oldukça ağır bir hezimetti. Ama mağlup olduklarını anlayan Süleyman askeri kaçmamış, askerlerine geri çekilme emrini vermişti. Birliği kendini koruyarak ricat ederken o silahında kalan son mermiyi başına sıkarak intihar etmişti. Fuad'ın mektubunu gözyaşları içinde okumuştum ve aklıma Enver Paşa gelmişti. Sarıkamış'ta mağlup olacağımızı anlayınca emrindeki orduyu bir başka kumandana bırakarak payitahta dönen namı diğer hürriyet kahramanı Enver Paşa. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 474.